Ayrım 17, sayfa 113. Biz de o şekli bulamıyoruz mama diyen Yusuf, bu konuyu düşünmekten çok bunalmış olacak ki ayağa kalkarken tamam Adelye sen ve çocuk hazırlanın, biz üçümüz gideceğiz dedi. Eski bir Mercedes otobüste arka arkaya iki sıra almışlardı. Yusuf ve Mertan önde, Adelye ile Zafir de arkadaydı. Birkaç saat yol gittikten sonra Zafir halasını dürttü. Sonra eliyle Mertan'ı işaret etti. Ve biraz gayret sarf ettikten sonra Mertan'ın yanına gitmek istediğini anlatabilmişti. Yollar çok bozuktu. Şüphesiz en ilkel şekilde seyahat ediyorlardı. O zamanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi çok kısıtlıydı. Gerçi karayolları iyi çalışan kurumlardan biriydi ama daha çok işi vardı. Zafir belki 15 kere Mertan ile Adelye'nin yanındaki koltuklara gidip gelmişti. Aslında beklediklerinden çok daha sakindi. Bu Adelye ve Mertan'a fazlasıyla düşkün olmasından kaynaklanıyordu. Mertan Yusuf ile yan yana oturduğu bir sırada Yusuf Ankara'da yeni açılan çok güzel bir otel var. Dedemen Oteli. Orada 3 oda ayırttım. Siz de Adelye ayrı odalar mı isterdiniz bilemedim. Orası şu anda Ankara'nın en güzel oteli sayılıyor. Bunun dışında bir de tarihi Anara Palas var. O da devlet büyüklerinin, parlamenterlerin ve dünyanın tanınmış kişilerinin kaldığı bir yer. Çocuk ile rahat edemeyiz diye düşündüm. Dostum sen uygun olanı yapmışsındır, sorun değil, sağ ol dedi. 22 saat meşakkatli bir yolculuktan sonra Ankara'ya varmışlardı. Hepsi özellikle Adelye çok yorgundu. Zafir bu yolculuğu uyku saatlerinde onun kucağında başını koyarak ve isteğini ona yönelterek geçirmişti. Güneş çoktan batmıştı. Şu var ki Ankara hala gündüz gibi ışıl ışıldı. Mardin'in dar, karanlık ve taşlı yokuşlu sokaklarıyla kıyaslanınca şaşırmamak mümkün değildi. Otel gerçekten çok yeni, çok güzel ve her ihtiyacı cevap verecek kadar da rahattı. 3 gündür bu Dedemen Otel'de kalıyorlardı. Gelir gelmez Profesör Rasim Adasalı'yı görmüşlerdi. Bakın, benim Mertan'la yaptığım konuşmalardan çıkan sonuca göre çocuğun ruhsal, nörolojik hiçbir şeye olamayacağını söylemiştim. Mertan neredeyse kendi icat ettiği yöntemle Zafir'i tedavi etmiş ve en azından hayatını kolaylaştıracak bir yol bulmuş. Üstelik başarı da sağlamış. Yarın 3 büyük kulak, burun, boğaz hekimi ciddi bir konsültasyon yaparak Zafir'i sıkı bir muayeneden geçirecekler. Biyolojik olarak bir başarı elde edip edemeyeceklerini bilemiyorum. Ancak anlaşılıyor ki şimdi Avrupa'da da kullanılmaya başlayan uygulamaları eklersek Zafir normal bir insan gibi çok veya az farklı hayatına devam edebilecektir. Bu Ankara seyahati sizin için çok faydalı olacak diye düşünüyorum diye konuştu Adasalı ayağa kalkarken. Bu akşam kaldığınız otelin balas alanında tıp balası var. Siz her şeyi unutup eğlenin, güç toplayın. Ben de orada olacağım, görüşürüz diye devam etti. O an Adelye kendini bir tuhaf hissetti. Belki de o balaya gidemeyecekti. Belki de abiye ona izin veremeyecekti. Zafir'in yanında kalması icap edecekti. Zaten Mertan'ın çevresine kim bilir kimler olacaktı. İçinde bir sızı duymuştu. Bu Müslüman Türk gencine aşık olduğunu artık anlamaya başlamıştı. Ümitsiz, acı çekeceği, ömrü boyu unutamayacağını bildiği bir aşktı bu. Mertan'ın odasının hemen sağında Adelye ile Zafir'in, onların yanında da Yusuf'un odası vardı. Zafir ile Adelye odaya girerken Yusuf, Adelye biraz dinlendikten sonra Zafir'i giydir. Sen de giyin, çünkü balo 8'de başlayacakmış, ona göre hazırlanın dedi. Abi ben gelmesem ilk defa böyle bir şey göreceksin. Hem Zafir için de bir değişiklik olur. Peki abi, hazır oluruz. İçinden de hazır oluruz da nasıl oluruz? Benim bu gibi yerlerde giyecek bir kıyafetim yok ki diye düşündü. Zafir ile biraz meşgul olduktan sonra valizindeki kıyafetleri tek tek çıkardım. Her seferinde hayır, hayır, bu olamaz, bu da olmaz diye söyleniyordum. Pencereden Ankara'yı seyreden Zafir öyle şaşkın, öyle hayranlık dolu bir ifade taşıyordu ki ne halası ne de o da onun umurunda değildi. Birden halasına doğru döndü ve bir müddet onu seyretti. Sonra da yanına yaklaştı. En alttan toz pembe renkli bir kumaşı tutup çekti ve halasına uzattı. Adelye çocuğun uzattığı kumaşı eline aldı. Bu elbise Can Feriza'nın nişanında giydiği elbiseydi. Adelye iki elini yanına açarak bunu ben koymadım ki dedi. Adelye şaşkın bir şekilde söyleniyordu. Bu benim değil, kim koydu? Öyle şaşkın, öyle çaresiz bir hali vardı ki Zafir kahkahayla gülmeye başladı. Zafir işaret parmağını kullanarak kendini gösterdi ve ağzını açıp kapamaya başladı. Halasının şaşkınlık içinde olduğunu gören çocuk elbiseyi alıp onun üzerine tuttu. Adelye heyecandan ağlamaya başlamıştı. Yakın zamana kadar tuvaletini dahi anlatmaktan aciz olan 4 yaşındaki yeğen Ali'nin mucizeler yaratmaya başlamıştı. Zafir yatağın üzerine çıkıp halasını öptü ve yanağındaki yaşları sildi. Atelyenin o an yaşadığı şey gerçekten büyük bir mucizeydi. Bunu nasıl başardık? Biz mi yoksa Zafir'in kendisi mi başardı diye düşünüyordum. Adelie oldukça yüksek sesle konuşuyordu. Bunu sevgi yaptı. Bu mucizeyi sevgiye borçluyuz. Çocuğun bana ve Merdan'a olan sevgisi, onunla benim aramda gelişen o güçlü duygu ve Zafir'in bugüne kadar kimse için hissetmediği güven duygusu yaptı. Evet, Zafir'in dermanı sevgiydi. Acaba yeni tanıştığım bu güçlü sevgi benim bu çaresizliğime, ümitsizliğime de derman olabilecek mi diye kendi kendine konuşmaya devam ediyordu. Şüphesiz Zafir bu pembe ipek elbisenin farkında bile değildi. Annesi elbiseyi katlamış, Zafir'in eline vermiş ve halasının odasını işaret etmişti. O da odaya girerek valizin alt tarafına elbiseyi sıkıştırmıştı. Zafir masada oturmuş, durmadan çevresine bakınıyordu ve önündeki yemekleri yiyor ne de herhangi bir istekte bulunuyordu. Halası arada bir ağzına küçük bir lokma sokuşturuyordu. Onu da itirazsız yutuyordu. O masada yemek yiyemeyenlerden biri de Merdan'dı. Yakası hafif dekolte olan toz pembe ipek elbise Adelia'nın üzerinde şahane durmuştu. Saçları dalga dalga omuzlarına dökülmüş, bir şelalenin büyülü hareketliliğini ve güzelliğini taşıyordu. Masanın önünden geçenler sanki bu güzelliği biraz daha görebilmek için azıcık duraklamak veya yavaşlamak zorunda kalıyordu. Merdan da aynı şekilde Adelia'ya kilitlenmiş gibiydi. Kendini zorluyor, arada bir Yusuf'a bir şeyler söylüyordum. Yusuf da ilk defa böyle bir yerde bulunuyordum. Kadehindeki şarabı çok beğenmişti. Kendilerinin evde ürettikleri şaraba hiç benzemiyordu. Şişeyi alıp üzerine dikkatle okudu. Buzbağı kırmızı şarap, üretildiği yer Elazığ. İçinden bravo, Elazığlılar bunu nasıl başarmıştı dedi. O sırada birisi Merdan'ın omzuna kuvvetlice vurdu. Merdan, oğlum sana bu kadar ısrarla gel dememizin sebebinin de seni çok özlemiş olmamızdandı. Bizi arkana çevirip devamlı tıkın diye çağırmadık değil mi? Merdan ayağa kalktı. Çok samimi arkadaşı Cem ve sözlüsü Serap'la yanlarında okuldan yıllarca sevgilisi olduğu Mualla da vardı. Cem ile Serap'ı gördüğüne sevinmişti ama Mualla'nın burada olabileceğini hiç düşünmemiş ve bu durumdan da memnun kalmamıştı. Pek de istekli olmayan bir sesle ''Cem, dostum, sizi görmek beni her zaman mutlu eder. Ancak yanımda misafirlerim var. Onları masada yalnız bırakıp sizleri arayamadım. Arkadaşım Yusuf, kız kardeşi Adelia ve yeğeni Zafir. Sonra Yusuf'a döndü ve ''Cem, çok samimi arkadaşım. Bir evi paylaşırdık. Serap sözlüsü, Mualla ise üçümüzün de çok sevdiği arkadaşımız.'' Bunu duyunca Mualla'nın yüzü birdenbire allak bullak oldu. Önce Adelia'yı fark etmiş ve müthiş bozulmuştu. Sonra Yusuf ve çocuğu görünce onları evli bir çift ve Zafir'i de çocukları sanmış, bir süre daha teselli bulmuştu. Şimdi görüyordu ki tablo hiç de yorumladığı gibi değildi. Üstüne üstelik bu tanıştırma şeklinden de hiç hoşlanmamıştı. O bir yere kadar kendini Merdan'ın sözlüsü gibi görüyordu. Yusuf ve Adelia ayağa kalkmışlar ve onların ellerini sıkmışlardı. Cem gülerek, ''Merdan, ben de bu seferki balaya Hollywood'dan Rita Hayworth'u davet ettiğini, onun da cazibesine dayanamayıp geldiğini sanmıştım.'' dedi. Adelia bunu duyunca kıpkırmızı olmuştu. Ne Rita Hayworth'u ne de Hollywood'u biliyordu. Sadece son iki kelimeden kendisine büyük bir iltifat edildiğini anlamıştım. ''Teşekkür ederim.'' dedi hafifçe gülümseyerek. O sırada Zafir ayağa kalkıp çevresine bakındı. Ve birdenbire Mualla, ''Ay!'' diyerek yerinden sıçradı. Zafir onun bacağına sert bir tekme atmıştı. Adelia hemen Zafir'in elini tuttu. ''Hayatım, sen ne yaptın?'' diye sordum. Zafir soruyu anlamamıştı ama başını yanayarak ''Farkında değilim, özür dilerim.'' pozisyonunu almış gibiydi. Adelia de özellikle Mualla'dan ve bakışlarından çok rahatsız olmuştu. Ama yeğeninin böyle bir şey yapmasından da hoşlanmamıştı. Bunun sebebi ne olabilirdi? ''Ben Zafir'i yukarıya çıkarayım. Rahatsız oldu galiba.'' dedi aceleyle. Zafir halasını bırakıp babasının elini tutarak çekiştirmeye başlamıştı. Yusuf buzbağı şarabını o kadar çok ve hızlı içmişti ki daha şimdiden bakışları kaymaya başlamıştı. ''Galiba benim götürmemi istiyor. Ben biraz ilgileneyim. Sonra gelirim. Ardından da sen gidersin yanına Adelia.'' dedi. Yusuf gider gitmez Mualla hemen boş kalan sandalyeye oturdu. Serap'a döndü. ''Serap, siz arkadaşların yanına gidin isterseniz tabii. Ben Merdan'ı çok özlemiştim. Biraz hasret gidereyim.'' derken elini Merdan'ın elinin üzerine koydu. Adelia'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. İçinden keşke ben Zafir'i götürseydim diye geçirdi. Cem ve Serap masadan uzaklaşmışlardı. Mualla adeta Adelia orada yokmuş gibi Merdan'ı esir almış bir şekilde devamlı konuşuyordu. ''Hayatım, senin balaya geleceğini duyunca Tekirdağ'dan Kalkıp geldim. Ne yapayım? Seni görmeyi çok istemiştim. Kolay değil. Hemen hemen son 3 yılımızı birlikte geçirmiştik. Zaten Tekirdağ'da oturmuş, senin ve ailenin gelmeni bekliyordum. Adelle kendini her dakika biraz daha fena hissediyor. Bu yüzden ayağa kalktı ve ben abime Zafir'e bakayım dedi. Merdan onun kolunu tuttu. Hayır hayır, sen gitme. Ben şimdi bakıp gelirim diyerek kalktı. Sonra da Mualla'ya doğru döndü. Mualla, istersen sen arkadaşların yanına git. Bir ara yine görüşürüz dedim. Sesi soğuk ve mesafeliydi. Ne yazık ki kulakları zonklayan ve başı dönen Adeli bu ayrıntıyı fark edecek durumda değildi. Hayatım, tabii ki seninle görüşeceğiz ve o meşhur tamagonumuzu yapacağız. Şu anda benim gidebileceğimi nasıl düşünebilirsin? Senin misafirin benim de misafirimdir. Onu yalnız bırakamam dedim Mualla. Merdan daha fazla kalabalık etmemek için asansöre doğru yürüdü. Mualla bu zamanı iyi kullanmak istiyordu. Hemen konuşmaya başladı. Merdan'ı ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Fazla değildir herhalde. Çok uzun zamandır tanıyorum. O abimin çocukluk arkadaşıdır ve beni de doğumdan beri biliyor. Biz çok yakın komşularız diye yanıt verdi Adeli'ye. Ya zannederim yeğeniniz hastaymış, o sebeple gelmişsiniz değil mi? Sizin de bir işiniz vardı. Adeli bu kızın tavrına ve tuhaf sorularına sinir olmaya başlamıştı. Benim gelmem için Merdan çok ısrar etti. Ailem de uygun buldu ve izin verdi. Ayrıca yeğenim de bana çok düşkündür. Onun da mutlu olmasını isterdim. Kızarma sırası Mualla'ya geçmişti. Yine de Adelia'nın kafasını karıştırmaya oldukça niyetliydi. Biz de Merdan'la çok samimiydik. Hatta çevremizdekiler bizi sözlü gibi görürlerdi. O yüzden Serap, Merdan'ın geleceğini haber verir vermez atladım geldim. Aa, siz de Merdan haber vermedi mi? Neden acaba? Onun bildirmesi gerekmez miydi? Diye sordu Adeli. Mualla bu soru karşısında öyle afallamıştı ki taşraları birden Dilber'den böyle bir cevap beklemiyordu. Tokat yemiş gibi bir hali vardı. Tam o sırada Merdan'ın sesi duyuldu. Adeli, ikisi de mışıl mışıl uyuyorlar. Hadi seninle dans edelim. Sonra da Mualla'ya dönüp, Mualla, sen arkadaşların yanına dönebilirsin. Adeli'yi masada yalnız bırakamam. Onun burada tanıdığı hiç kimse yok dedi. Merdan Adeli'nin elinden tutup kaldırdı. Merdan Bey, ben dans etmeyi bilmem ki dedi Adeli piste doğru yürürlerken. Kendini bana bırak. İki sağa bir sola adım at. Hatta gözlerini bile kapatabilirsin. Yok yok, o güzel gözlerini kapatma. Adeli'nin bu sefer de mutluluktan yüzü kızarmıştı. İçinde binlerce kelebek uçuşuyordu. Birkaç dakika bocaladıktan sonra müziğe ayak uydurmuştu bile. Beline sıkı sıkı sarılan Merdan'ın sıcaklığını içinde hissediyor ve tuhaf bir heyecan duyuyordu. Çevredekiler ise zaten Adeli'nin güzelliğine bakmaktan ne dansını ne de adımlarını görüyorlardı. Gerçekten her gören bir an duraklıyor, Ritchie Hayworth'ın karşılarında olduğunu sanıyordu. Orta yaşlı bir bey uzun süre Adeli'yi seyrettikten sonra bu bir ilahi güzellik deyince Merdan başını o tarafa çevirdi. Ona ters ters bakarken birden adam heyecanla bağırdı. Merdan sen misin? Bu eşsiz beyan da nişanlın herhalde. Oğlum ben bu yaşa geldim, doğru dürüst bir şey bulamadım. Sen nereden bulursun bu güzelleri? Merdan nihayet adımı tanımıştı. Adam çocuk bölümünün başkan yardımcısı Profesör Necdet Yanılgan'dı. Patavatsız biri olarak tanınırdı. Bu yüzden Merdan bu adamdan hiç hoşlanmazdı. Henüz nişanlı değil ama olacak dedi kısaca. Adele çok şaşırmıştı. Yarı kapalı gözlerini kocaman kocaman açarak Merdan'ın yüzüne bakarken dans ettiğini de unutmuştu. Merdan da Adele'ye kadar şaşkındı. Söylediği bu sözlerin çok zamansız olduğunu düşündü ama artık yapacak bir şey yoktu ve bir kere ağzından çıkmıştı. Necdet Bey Merdan'ı ve Adeli'yi tebrik ederek uzaklaştı. Şey, Adeli, bu hekimi hiç sevmem, ağzını kapasın diye öyle birdenbire söyledim. Dansa devam edelim yoksa çok dikkat çekeceğiz dedim. Adeli hekim arkadaşına söylediği ilk cümle için müthiş bir mutluluk duymuştu. Merdan'ın yaptığı açıklama ise kanatlarını kırmış gibiydi. Yaptıkları tango şu ana kadar duyduğu heyecanı ve mutluluğu artık vermiyordu. Zafir 2 saate aşkın bir zamandır ameliyattaydı. Arada bir ameliyathanenin kapısında hoca, ameliyat normal seyrinde gidiyor, endişelenmeyin diyerek tekrar içeri giriyordu. Bunun açık bir anlamı yoktu. Belki endişelenmeyin sözü birazcık içlerine su serpiyordu ama hoca bunları hasta yakınlarını sakinleştirmek için de söylüyor olabilirdi. Adelia ara sıra ağlıyor, güya gözyaşlarını göstermeden siliyordu. Balo gecesinden beri Adelia ile Mercan'ın arasında çok tuhaf bir mesafe ve çekingenlik oluşmuştu. Bazen Adelia ne dediyse de daha çok memnun olabilirim diye düşünüyordu. Ama ne olursa olsun o cevabın kendisini mutsuz etmesine mani olamıyordu. Nihayet hoca ameliyathanenin kapısından çıktı. ve onlara doğru yürümeye başladı. Merdan daha hızlı adımlarla hocasını karşıladı. Hoca Merdan'ın omzuna elini koymuş, yüzünde hafif bir tebessümle konuşuyordu. Merdan, ameliyat başarılı geçti. Fakat çocuk tamamen duyacak diye bir ümit veremiyorum. Nekahat devresi bittikten sonra belki bir operasyon daha geçirebilir. Az da olsa duyacağına inanıyoruz. Bu da konuşma fonksiyonlarının bir kısmı üzerinde bir yere kadar etkili olacak. Çocuk kısmen de olsa konuşmaya başlayacaktır.